Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 8.
İkisi de diğer insanları önemsiyorlar. Ailem, yakın çevrem, kız kardeşlerim eskiden bencil olduğumu söylerlerdi. Haklıydılar. Kimse için bir şey yapmaya çalışmıyordum. Birine verecek hiçbir şeyim yok. Bütün istediğim insanların beni rahat bırakmaları. Manoli bana doğru eğildi. Bu çocuk çok katakullici dedi. Katakullici garip bir sözcüktü. Ne demek istediğini görmek için bekledim. Uğraş terapisinde benim için işlediği battaniyeyi görmeniz lazım. Ortada iki gül var ve etraflarına minicik menekşeler dikiyor. Battaniyenin kenarları boyunca 20 tane olmalı ve kenarlara zarif bir kırmızı desen yaptı. Tatlım, dedi Rosa'ya dönerek. Yarın battaniyeyi gruba getirir misin ve çizmekte olduğun resmi de. Rosa kızardı ama onaylarcasına başını salladı. Zaman geçiyordu. Birden grubun Manoli'ye ne sunabileceğinin araştırmadığımı fark ettim. Cömertliği ve şarkının hatırasıyla fazlasıyla büyülenmiştim. Onları kaybedersin. Onları nasıl kullanacağımı biliyorum. Biliyorsun Manoli, sen de gruptan bir şey kazanmalısın. Oturuma gruptan istediğin şeyin iyi bir dinleyici olmak olduğunu söylemiştin ama ben senin hali hazırda ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu görmekten etkilendim, hem de çok. Ve iyi bir gözlemcisin de. Rosa'nın battaniyesi hakkında hatırladıklarına bir bak. Bu yüzden dinlemeyi öğrenmek için çok fazla yardıma ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Sana bu grupta başka nasıl yardım edebiliriz? Bu grubun bana nasıl yardım edebileceğini bilmiyorum. Bugün senin hakkında pek çok iyi şey söylendiğini duydum. Bu konuda ne hissediyorsun? Şey, doğal olarak iyi hissediyor insan kendini. Ama Manoli bunu daha önce de duymuş olduğuna dair bir his var içimde. Çok şey vermen yüzünden insanların seni çok sevdiğini yani. Bugünkü grup toplantısından önce hemşireler senin bir erkek çocuk ve 15 evlatlık çocuk büyüttüğünü ve vermekten hiç vazgeçmediğini söylüyorlardı. Artık değil, artık bir şey veremiyorum, bacaklarımı oynatamıyorum ve şu böcekler. Birdenbire ürperdi ama yumuşak gülümsemesi duruyordu hala. Artık eve gitmek istemiyorum. Benim demek istediğim şey Manoli, insanların sana zaten bildiğin şeyleri söylemelerinin bir yardımı olmadığı. Eğer burada sana yardımcı olacaksak, sana başka bir şey vermemiz gerekiyor. Belki kendin hakkında bilmediğin bir şeyleri öğrenmene yardımcı olmak, kör noktaların, hiç bilemeyeceğin şeyler hakkında sana geri bildirim vermek zorundayız. Size söyledim, başkalarına yardım ederek yardım alıyorum ben. Bunu biliyorum ve bu sende gerçekten hoşuma giden şeylerden biri ama biliyorsun ki başkalarına yardımcı olunca herkes kendini iyi hisseder. Martin gibi. Bak, anlayarak Rosa'ya yardımcı olması onun için ne büyük bir anlam ifade etti. Martin çok alim biri. İyi hareket edemiyor ama omuzlarının üzerinde iyi bir kafası var. Gerçekten çok iyi bir kafa. Sen başkalarına yardım ediyorsun ve bunda çok iyisin. Sen bir harikasın ve Rosa ile aynı fikirdeyim. Hastane seni işe almalı. Ama Manoli derken söylediklerimin daha büyük bir etki yapması için durdum. Başkalarının da sana yardımcı olabilmesi iyi olurdu. Tamamen kendini vererek, diğerlerinin sana yardım ederek yardım almalarına izin vermiyorsun. Rosa seninle eve gitmek istediğini söylediğinde ben de senin tarafından sürekli olarak rahatlatılmanın ne kadar harika bir şey olacağını düşünüyordum. Bunu ben de isterdim. Çok hoşuma giderdi. Ama sonra bu konuda biraz daha düşününce yardımının karşılığını asla ödeyemeyeceğimi, sana asla yardım edemeyeceğimi düşündüm. Çünkü hiç şikayet etmiyorsun. Asla bir şey istemiyorsun. Aslında yine durdum. Sana bir şey sunma zevkine hiç ulaşamazdım. Hiç böyle düşünmemiştim. Manoli düşünceli bir şekilde başını salladı, gülümsemesi kaybolmuştu. Ama doğru, öyle değil mi? Belki burada yapmamız gereken şey şikayet etmeyi öğrenmen olmalı. Belki başkaları tarafından dinlenme deneyimini yaşamaya ihtiyacın var. Annem hep kendimi geri plana attığımı söylerdi. Annelerle her zaman aynı fikirde değilimdir. Aslında çoğu zaman aynı fikirde değilimdir onlarla ama galiba bu durumda annen haklıymış. Peki neden şikayet etmeyi denemiyorsun? Bize söyle, seni ne incitiyor? Kendinle ilgili neyi değiştirmek istiyorsun? Sağlığım çok iyi değil. Vücudumda dolaşan bu şeyler. Ve bu bacaklar iyi değil. Onları hareket ettiremiyorum. Bu bir başlangıç Manoli ve bunların şu anda hayatındaki gerçek problemler olduğunu biliyorum. Keşke bu grupta bu konuda bir şeyler yapabilseydik ama gruplar bunu yapamaz. Sana yardım edebileceğimiz konularda şikayet etmeye çalış. Evim konusunda kötü şeyler düşünüyorum. Çok pis. İyi bir şekilde dezenfekte edemiyorlar. Belki de edemeyecekler. Tekrar oraya gitmek istemiyorum. Evin, bacakların ve cildin konusunda iyi şeyler hissetmediğini biliyorum. Ama bu şeyler sen değiller. Bunlar yalnızca seninle ilgili şeyler. Gerçek sen, özün değiller. Kendi özüne bak. Orada neyi değiştirmek istiyorsun? Şey, hayatımdan gerçekten tatmin olmuyorum. Pişmanlıklarım var. Söylemek istediğiniz şey bu, değil mi doktor? Doğru. Şiddetle başımı salladım. Sözlerine devam etti. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Her zaman öğretmen olmak istemişimdir. Bu benim hayalimdi. Ama hiçbir zaman olamadım. Bazen üzülüyorum ve hiçbir şey başaramadığımı düşünüyorum. Ama Manoli, dedi Rosa yalvarırcasına. Darnell ve diğer çocuklar için neler yaptığına bir bak. Bunlara hiçbir şey mi diyorsun? Bazen hiçbir şey gibi geliyor. Darnell kendi hayatı için bir şey yapmıyor. Hiçbir yere varmıyor. Tıpkı babası gibi. Rosa araya girdi. Telaşlanmış gibiydi. Göz bebekleri kocamandı. Benimle bir yargıçmışım ve o da Manoli'nin davasını savunan bir avukatmış gibi konuşuyordu. Manoli'nin hiç eğitim fırsatı olmadı Doktor Yalom. Ergenlik çağındayken babası öldü ve annesi 15 yıl boyunca ortadan kayboldu. Carol da birden araya girerek bana hitaben 7 kardeşini tek başına büyütmek zorunda kaldı. Tek başına değil, yardım aldım rahipten, kiliseden, pek çok iyi insandan. Manoli'nin itirazını dinlemeden Rosa bana döndü. Bir yıl kadar önce ikimiz de hastanedeyken tanıştım Manoli ile ve bir keresinde taburcu edildikten sonra arabamla onu aldım ve bütün öğleden sonra boyunca dolaştık. Palo Alto'ya, Stanford'a, Menlo Park'ına ve tepelere kadar uzandık. Manoli bana bir tur attırdı. Her şeyi gösterdi. Yalnızca önemli şeyleri değil, bütün eyaletin daha önce nasıl olduğunu ve önemli noktalarda 30-40 yıl önce neler olduğunu da anlattı. Şimdiye kadar çıktığım en iyi gezintiydi o. Rosa'nın söyledikleri yüzünden neler hissediyorsun Manoli? Manoli yeniden yumuşadı. İyi, iyi. Bu çocuk onu sevdiğimi biliyor. Demek Manoli, dedi, görünüşe göre her şeye ve sana karşı olan bütün olasılıklara rağmen öğretmen olmuşsun. Hem de iyi bir öğretmen. Artık gruptaki her şey tek tek yerine oturuyordu. Gururla psikiyatrlara baktım. Son yorumum, yeniden çerçevelendirmenin güzel bir örneği, bir pırlanta niteliğindeydi. Duymuş olduklarını umuyordum. Manoli duymuştu. Derinden etkilenmiş göründü ve birkaç dakika ağladı. Saygı dolu bir sessizlik içinde oturarak o ana hürmet ettik. Manoli'nin sonraki yorumu beni hazırlıksız yakaladı. Görünüşe göre onu iyi dinlememiştim. Haklısınız doktor, haklısınız. Sonra ekledi. Haklısınız ama haklı değilsiniz. Bir hayalim vardı. Gerçek bir öğretmen olmak istedim. Öğretmen maaşı almak istedim. Gerçek öğrencilerim olmasını, bana Bayan Clay diye seslenmelerini istedim. Benim söylemek istediğim buydu. Ama Manoli, diye ısrar etti Rosa. Yaptığın şeye bir bak. Darnell'ı ve sana anne diyen 15 çocuğu bir düşün. Bunun benim istediğim şeyle, hayallerimle bir ilgisi yok, dedi Manoli. Sesi keskin ve güçlüydü. Benim de hayallerim vardı. Tıpkı beyazlar gibi. Zencilerin de hayalleri vardır. Evliliğim beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayat boyu süren bir evlilik istedim ama elime geçen 14 aylık bir evlilik oldu. Ben bir aptaldım. Yanlış adamı seçtim. O cin seviyordu. Hem de beni sevdiğinden daha fazla. Tanrı benim tanığım, diye devam etti bana dönerek. Daha önce bu toplantıya kadar kocam hakkında tek kötü söz etmedim. Darnell'ın babası hakkında kötü bir şey duymasını istemedim. Ama doktor, haklısınız. Haklısınız. Benim de şikayetlerim var. Hiç elime geçmeyen pek çok şey var istediğim. Hayallerim hiç gerçekleşmedi. Bazen gerçekten çok buruk hissediyorum kendimi. Yavaşça ağlarken gözyaşları yanaklarından akıyordu. Sonra başını gruptan çevirerek pencereye döndü ve cildini kaşımaya başladı. Önce yavaşça, sonra derin, uzun kazıntılarla. Gerçekten çok buruk, gerçekten çok buruk, diye tekrarladı. Yönümü kaybetmiş gibiydim. Rosa gibi ben de telaşa kapıldım. Eski Manoli'nin geri gelmesini istiyordum. Pençeleri de telaşlandırıyordu beni. Böcekleri mi yok etmeye çalışıyordu, yoksa zenciliğini mi? Derisini yırtmadan önce bileklerinden tutup ellerini hareketsiz bırakmak istiyordum. Uzun bir duraklamadan sonra, söyleyebileceğim başka şeyler de var ama çok kişisel, dedi. Manoli'nin hazır olduğunu biliyordum. En küçük bir dürtmeyle bize her şeyi anlatacaktı. Ama grubun geriye kalanları için yeterince ileri gitmişti, çok ileriye. Rosa'nın huzursuz gözleri bana lütfen lütfen daha fazla ileri gitmesin, durdurun artık, diye bağırıyor gibiydi ve benim için de yeterliydi. Kapağı açmıştım ama ilk kez içeri bakmak istemiyordum. 2-3 dakika sonra Manoli ağlamayı ve kaşınmayı kesti. Gülümsemesi yavaş yavaş yerine geldi ve sesi tekrar yumuşadı. Ama Tanrı'nın her birimize bir yük vermesinin nedeni var. Onun nedenini bulmaya çalışmak benim için bir gurur kaynağı değil midir? Grup üyeleri sessizdi. Hepsi açıkça utanmıştı. Hatta Dorothy bile. Başlarını çevirip pencereden dışarı baktılar. Bu iyi bir terapi deyip duruyordum kendi kendime. Manoli iblislerinden biriyle yüzleşmişti ve şimdi önemli bir terapötik çalışmanın kıyısında duruyordu. Ama ben onu kötüye kullandığımı hissediyordum. Belki diğer üyeler de aynı şeyi hissediyordu ama bir şey söylemediler. Ağır bir sessizlik çökmüştü gruba. Her üyenin bakışlarını yakalayıp konuşmaları için sessizce ısrar ettim. Belki Manoli'ye çok fazla toprak ana anlamı yüklemiştim. Belki de ikonunu kaybeden yalnızca bendim. Kötüye kullanma duygumu gruba yararlı olacak şekilde sözcüklere dökmeye çalıştım. Hiçbir şey çıkmadı ağzımdan. Zihnim sessizdi. Vazgeçerek moralimin bozuk bir şekilde sayısız grup toplantısında sayısız defalar söylediğim yorgun, zedelenmiş yoruma razı olmak zorunda kaldım. Manoli oldukça fazla şey söyledi. Sözleri sizde ne tür duygular uyandırdı? Bunu söylemekten, sıradanlığından, teknik basma kalıplığından nefret ediyordum. Kendimden utanarak sandalyeme çöktüm. Grup üyelerinin ne gibi cevaplar vereceklerini tam olarak biliyordum. Keyifsiz bir şekilde kalıplaşmış cevaplarını beklemeye başladım. Seni artık gerçekten tanıdığımı hissediyorum Manoli. Artık kendimi sana çok yakın hissediyorum Manoli. Seni artık gerçek bir insan gibi görüyorum. Hatta doktorlardan biri bile sessiz bir gözlemci olarak kalması gerektiğini unutup araya girdi. Ben de Manoli, seni bütün bir insan olarak görebiliyorum. İlişki kurabileceğim biri olarak. Seni üç boyutlu olarak yaşıyorum şimdi. Süremiz dolmuştu. Seansı bir şekilde özetlemek ve ortada olanı söylemek zorundaydım. Biliyorsun Manoli, bu zorlu ama zengin bir oturum oldu. Şikayet edememen konusuyla başladığımız için farkına vardım ki belki de kendinde şikayet etme hakkı bulmuyorsun. Bugünkü işin çok rahatsızlık vericiydi ama gerçek ilerlemenin başlangıcıydı. Önemli olan şu ki içinde çok acı var ve onun hakkında şikayet etmeyi ve bugün yaptığın gibi doğrudan başa çıkmayı öğrenirsen dolaylı yollardan göstermen gerekmeyecektir. Örneğin evinle, bacaklarınla, hatta cildindeki böceklerle ilgili duygularınla. Manoli cevap vermedi. Yalnızca doğruca bana baktı, gözleri hala yaş doluydu. Ne demek istediğimi anlıyor musun Manoli? Anlıyorum doktor, çok iyi anlıyorum. Minik bir mendille gözlerini sildi. Bu kadar çok ağladığım için özür dilerim. Size daha önce söylemedim. Belki söylemeliydim ama yarın annemin ölüm yıl dönümü. Yarın bir yıl olacak. Neler hissettiğini biliyorum Manoli. Ben de annemi geçen ay kaybettim. Kendime şaşırmıştım. Genellikle bu kadar az tanıdığım bir hastaya bu kadar kişisel bir şey söylemezdim. Galiba ona bir şey vermeye çalışıyordum ama Manoli hediyemi kabul etmedi. Grup dağılmaya başladı, kapılar açıldı, hastalara yardım etmek için hemşireler içeri girdi. Manoli'nin tekerlekli sandalyesiyle uzaklaşırken kaşınmasını seyrettim. Grup toplantısından sonraki tartışmada çalışmamın karşılığını almanın tadını çıkardım. Doktorlar övgü doluydu. Her şeyden öte, hiçbir şey gibi görünen şeyden ortaya çıkan manzaradan çok etkilenmişlerdi. Yetersiz malzeme ve çok az hasta motivasyonuna rağmen grup önemli miktarda etkileşim koymuştu ortaya. Oturumun sonuna kadar koğuştaki diğer hastaların farkında olmayan grup üyeleri birbiriyle ilişkiye girmişti. Doktorlar Manoli'ye sunduğum kapanış yorumundan da etkilenmişlerdi. Eğer açık bir şekilde yardım isterse sembolik, dolambaçlı yardım çığlıkları olan semptomlarını terk edecekti. Nasıl yaptınız? Hayran olmuşlardı. Oturumun başında Manoli nüfuz edilemez görünüyordu. Zor olmadığını söyledim onlara. Doğru anahtarı bulursanız herkesin sıkıntılarına giden kapıyı açmak olasıdır. Manoli için bu anahtar en derin değerlerine, başkalarına yardım etme arzusu seslenmekti. Kendisine yardım etmelerine izin vererek, onlara yardım edebileceğine ikna ederek direncini çabucak saf dışı bırakmıştım. Biz konuşurken başhemşire Sara geldiğim için teşekkür etmek üzere başını içeri doğru uzattı. Yine sihrini gösterdin Erif. Kalbinin ısınmasını ister misin? Gitmeden önce öğle yemeği yiyen hastalara bir bak. Hepsi birbirine daha yakın. Ya Dorothy'ye ne yaptın? O Martin ve Rosa'nın birlikte konuştuklarına inanabiliyor musun? Bisikletle ofisime geri dönerken Sara'nın sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Sabah çalışmamdan tatmin olmak için her türlü nedenim vardı. Doktorlar haklıydı. İyi bir oturum olmuştu. Fantastik bir oturum. Çünkü yalnızca hastaların hayatlarındaki ilişkilerini iyileştirmelerini cesaretlendirmekle kalmamış, Sarah'ın raporunun öne sürdüğü gibi koğuşun terapi programının bütün yöntemlerine daha bir bütün olarak kendilerini adamalarını sağlamıştı. Her şeyin ötesinde sıkıcı ya da boş hasta ya da grup diye bir şey olmadığını göstermiştim onlara. Her hastanın içinde ve her klinik ortamın içinde zengin insan dramasının krizaliti yatmaktadır. Psikoterapi sanatı dramayı harekete geçirmekte yatar. Ama neden çıkardığım iyi iş bana bu kadar az kişisel tatmin vermişti?
Ayrım sonu.